tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den haftanın son gününde herkese merhaba. Britanya'dan Amerika'ya uzanan, St. Petersburg Ekonomi Forumu'na uzanan dışarıdan, dış dünyadan haberlerimiz var sizin için. Aktaracağım detaylarını. Amerika'da bu hafta Orlando saldırısını dehşetiyle geçti. Amerikan başkanlık seçimlerine etkilerini herkes harıları tartışıyor. Programın ikinci yarısında da Soli Özel'le birlikte Amerikan politikalarını çok yakından bilen Habertürk gazetesi yazarı ve akademisyen Soli Özel'le birlikte Amerikan seçimlerine bakacağız. Ama önce dünyadan epey başlığımız var. Dünyanın ahvaliyle başlayalım. Evet, Brexit'le başlamak istiyorum. Çünkü dün akşam Brexit, Britanya'nın Avrupa Birliği'nde kalma ya da çıkma referandumu öncesi, 23 Haziran'daki referandum öncesinde İşçi Partisi'nden bir kadın milletvekilinin hayatına mal olduğu bütün bu gelişmeler. David Cameron, Mayıs 2015'te genel seçimi kazanmak uğruna vaat etmişti bu referandumu. Çok hararetli tartışmalar oluyor son dönemde. Çünkü Britanya Avrupa Birliği'nden çıkarsa eğer bütün Avrupa'nın dengesinin değişeceği, hatta Avrupa Birliği'nin çöküşün eşiğine geleceği yorumları eksik olmuyor. İşte bu atmosfer içerisinde Brexit yanlıları da son derece dinamik bir kampanya yürüttüler. Onlar da egemenlikten yana dem vurdular. Ve Britanya tarihinde 1990'da İrlandalı Cumhuriyetçilerin Ian Gough'u öldürmesinden bu yana ülkede ilk kez bir milletvekili cinayeti gerçekleşti. Neredeyse 25 sene sonra bir ilk, 41 yaşındaki İşçi Partisi milletvekili Joe Cox oylamadan günler önce Birstall'da, Yorkshire köyünde tabancayla önce 3 kez vuruldu, sonra bıçaklanarak hastanede bıçaklandı ve hastanede hayatını yitirdi. Evet, Britanya yasta çünkü Joe Cox son derece tanınmış yıldız siyasetçilerden, yükselen yıldız demek lazım herhalde, bir tanesi. AB'de kalalım kampanyası yürütüyordu İşçi Partisi'ndeki diğer meslektaşları ile birlikte ve kendisini öldüren kişinin kimliği ve gözaltına alındı. 52 yaşındaki saldırganın kimliği Thomas Mayer olarak açıklandı. Önce Britanya diye bağırmış Cox'u vururken ve bıçaklarken. Bu da bir grup aşırı sağcı bir grup ve İslamcıların cihadına karşı ülkemizi geri alalım sloganıyla 5 yıldır politika yapılıyor bu grup çerçevesinde. Dolayısıyla tartışmalar da başlamış vaziyette. Evet, Cox sığınmacı projelerinde çalışmış. Suriyeli sığınmacıların sayısının arttırılması, ülkeye alınacak sığınmacıların sayısının arttırılmasını savunmuş ve bu arada yoğun tehdit de alıyormuş. Polise başvurmuş, polis tehditleri incelemiş ve ekstra bir koruma verip vermemeyi değerlendiriyormuş ki bu suikast gerçekleşmiş vaziyette. Gözaltına alınan saldırgan ise, Thomas Mayer ise, akıl sağlığı sorunları olan, yalnızlığı seven biri olarak tanımlanıyor. Büyük annesiyle yaşamış 20 yıl önce ölene kadar. Erkek kardeşi şiddet yanlısı değildir, siyasetle de ilgilenmez diyor ama akıl sağlığı sorunları olduğu söyleniyor. Bu örgüt de, size sözünü ettiğim önce Britanya isimli örgüt de, kendileriyle Mayer'in bir bağlantısı olmadığını savundular. Bu cinayet yüzünden AB referandumu çıkma girme kalma, Brexit referandumu kampanyaları durduruldu. Downing Street'te ve Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi. Parlamentonun önüne ve milletvekilinin, öldürülen milletvekilinin evinin önüne çiçekler konulmuş durumda. Başbakan Cameron'ın açıklaması var. Trajedi olarak nitelendiriyor. Bu arada enteresan, Joe Cox 2008 senesinde de Amerikan başkanlık seçiminde Obama için çalışmış. Hillary Clinton'dan Angela Merkel'e uzanan kadın liderlerden, kadın siyasetçilerden de Joe Cox için taziye mesajları yağıyor. Evet, eşi bir yazı açıklama yaptı. 41 yaşındaki iki çocuk annesi Joe Cox'un eşi. Biz dostları ve ailesi yaşamımızın her anında çocuklarımızı sevip büyüteceğiz. Joe'un öldüren nefretle mücadele edeceğiz diyor. O iyi bir dünyaya inanıyordu. Enerji ve tutkuyla mücadele ediyordu. Her şeyden çok isterdi ki onu öldüren nefretle mücadelede biz hepimiz birleşelim. Nefretin mezhebi, dini, ırkı yoktur, zehirlidir demiş. Bu arada tabii bütün bu gelişmelerin Brexit oylamasına etkileri henüz bilinmiyor. Çünkü anket şirketleri de anket yapmayı durdurmuş gözüküyorlar. Dolayısıyla bu cinayet bir şey değiştirecek mi? Brexit kampanyası son anketlerde önde gözüküyordu. Bu yüzden de Avrupa çapında kaygılar öne çıkıyor. Bunu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu arada en çok kullanılanlardan bir tanesi Brexit'te Türkiye'nin üyeliği haline geldi. O kadar çok Türkiye'nin üyeliği kullanıldı ki en son Boris Johnson, eski Londra Belediye Başkanı, Osmanlı torunu diye anarız. Boris Johnson ve Michael Gove'un aralarında bulunduğu siyasetçiler Türkiye'nin AB üyelik sürecinin hızla devam ettiği ve veto hakkı edinilmesi çağrısı içeren mektubu ortaya atılmıştı. İşte Britanya Dışişleri Bakanı Philip Hammond bu mektubu eleştirmiş. Bunun acınacak bir cahillik ya da bilerek yapılmış bir aldatmaca olduğunu söylemiş. Bunu söylerken de tabii ironik, Türkiye'nin AB üyeliğinin ilgiyi başka yöne çekmek için kullanılan bir konu olduğu, Türkiye'nin zaten birle gelecekte katılımının öngörülmediği, yakın gelecekte hızlanan bir süreç olmadığı, Türkiye'nin daha fazla Avrupa norm ve değerini kabul etmesini umuyoruz diye bitiren bir açıklaması var. Onu da aktarmış olayım. Evet, Avrupa'da Brexit kaygıları bitmek bilmiyor. Her yerden açıklamalar var. Euro Group diye anılan AB Maliye Bakanlarının toplantısı vardı. Bu toplantı vesilesiyle herkes açıklamalar yaptı. Hollanda dönem başkanı, Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem mesela diyor ki Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar vermesine hazırlıklıyız diyor. Olası senaryoları değerlendiriyoruz. Bütün şoklarla mücadele edecek kapasitemiz vardır demiş. Finlandiya Maliye Bakanı Alexander Stubb'ın açıklaması var. Etkileri çok geniş olacak Brexit olursa diyor. Hatta iddiası Avrupa için Lehman Brothers anı gibi olur. İngiltere'nin Britanya'nın AB'den ayrılmasını sadece Britanya'yı ya da AB'yi değil tüm dünyayı etkileyen sonuçları var öngörüsünde bulunmuş. Fransa Maliye Bakanı en çok Britanya bu işten zarar görür. AB'de AB için de zor olur ama asıl trajedi Britanya için olur demiş. Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ultraliberal Avrupa'nın siyasi yönelimini yitirdiğini, referandumun birlik için bir dönemin sonu olacağı tespiti yapmış. Avrupa'ya inanıyorum ama yeniden organize edilmeli vurgusu dikkat çekici. Norveç Başbakanı'nın da ilginç bir açıklaması var. Norveç'in şöyle bir özelliği var. Avrupa Birliği ile ilişkilerini sınırlı çerçevede tutuyor. Hatta Britanya eğer Brexit'e karar verir, yani birlikten çıkarsa Norveç yolunu seçebilir mi? AB ile böyle bir pazarlık yapabilir mi gibi tartışmalar da yapılıyordu. İşte Norveç Başbakanı Erna Solberg, Britanyalılar Norveç'i model alabilirler mi sorusuna yanıt vermiş. Bundan hoşlanmayacaklardır. O türden bir ilişki Britanya için zor gelecektir. Zira o zaman Brüksel Britanya'yı karar mekanizmalarına dahil etmeden bütün kararlarını alacak. Yani şöyle de bir vurgusu var Solberg'in. Norveç zaten AB nezdinde bir lobi şirketinden farksız demiş. Yani biz o kadar da AB üyesi değiliz vurgusu yapmış. Evet, bu arada Polonya'nın efsanevi dayanışma sendikasının lideri Doğu Bloku'nun 1989'daki çöküşünün başında olan isim, daha sonra ülkeyi yönetmiş Lech Walesa'dan dikkat çekici bir söyleşi var Brexit'le ilgili yine. Diyor ki Lech Walesa, Brexit olursa Almanya'nın ya AB'yi yeniden inşa etmesi, çünkü lider ülke diyor, yahut da derinden bir reforma yönelmesi gerekiyor diyor Lech Walesa. Evet, 72 yaşında Nobel Barış Ödülü Walesa özellikle Almanya'nın AB için en iyisinin ne olduğunu hesaplaması lazım. Tümüyle yeni bir örgütlenme mi yaratmalıyız yoksa eski AB'yi onarmalı mıyız? Bu Almanlara kalmış diyor. Fransız ve İtalyan ortaklarıyla birlikte çöküş sonrası 15 dakikada yerine konacak bir acil durum senaryosu geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Kendi tercihini ise aslında yeniden başlanması değil, var olanın onarılması olarak koymuş Lech Walesa. Ama bunun daha etkili yapılması, şeffaf yapılması ve insanlara izah edilmesini istiyor. Çünkü Lech Walesa diyor ki AB'nin kökleri ortak değerlere dayanır ama bugün geldiğimiz noktada karşımızda güvensizlik, şüphe, tatminsizlik ve bürokrasiden başka bir şey yok. Bu Avrupa yapısının sağlam temelleri yok. Hristiyanlığı reddettik, komünizm gibi ideolojileri reddettik ve şimdi elimizde hiçbir şey kalmadı. O yüzden de hepsi ayrı temellere sahip uluslar bir araya geldiğinde ne bekleyebiliriz diye sormuş. Asıl sorun da zihniyeti değiştirmek, zihniyet farklılıklarını değiştirmek demiş. Evet, sığınmacı meselesine geçmek istiyorum. Yunan parlamentosu zira geri kabul anlaşmasını onayladı. Türkiye'ye gönderilecek sığınmacıların iadesini hızlandıracak nitelikte bir yasa bu. İltica komisyonu ile ilgili değişiklikleri kapsıyordu İçişleri Bakanlığı'nın önerisi, parlamentoda kabul edilen önerisi. Çünkü iltica komisyonu çok sayıda Suriyelinin de bulunduğu sığınmacıların Türkiye'ye iadesine karşı çıkıyordu. Üçüncü ülke, yani Türkiye'nin güvenli bir üçüncü ülke olmadığı argümanları burada geliştiriliyor. Dolayısıyla itiraz ediyorlar sığınmacıların gönderilmesine. Bu sorunları çözmesi bekleniyor şimdi bu durumun. Yunanistan binlerce sığınmacıyı Türkiye'ye önümüzdeki haftalarda geri göndermek istiyor. Bugüne kadar 468 kişiyi gönderdiler. Adalarda şimdilik 8400 sığınmacıdan söz ediyorlar. Bunların yarısı sığınma başvurusu yapmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda en az 4000 sığınmacının Türkiye'ye gönderilmek istenmesi söz konusu. Evet, bu arada sınır tanımayan doktorlardan dikkat çekici bir çıkış var. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile imzaladığı bu sığınmacı anlaşmasını protesto için AB ve üye ülkelerden gelecek fonları geri çevireceklerini duyurdular. Genel Sekreteri Jerome Obereit Reuters'a konuşmuş, demiş ki bu anlaşma yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım götürmenin temel ilkelerine karşı çok büyük sayıda sığınmacıyı tehlikeye atıyor. Siyasi futbol oyunlarındansa gerçek insanları görmek gerekiyor. Şimdi Avrupa'nın sığınmacı utancından konuşmak durumundayız, demiş. AB üyesi ülkelerden gelen 37 milyon avrodan bahsediyoruz. AB kurumlarından gelen de 19 milyon avro. İşte sınır tanımayan doktorlar bu parayı geri çevirmiş oldular. Evet, Türkiye ile ilgili tartışmalar Avrupa'da yankı bulmaya devam ediyor. En son Almanya ile Türkiye arasında mizah krizinden tutun da bütün bu sığınmacı pazarlıkları yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hakaret videoları ortaya atılmıştı. Mizahla ilgili tartışmalar çıkmıştı. En sonunda Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili tasarı çıkmıştı. Bütün bu sürecin sonucunda Türkiye'deki demokrasinin yönelimine dair eleştiriler Batı medyasında artıyor. Buradan da size aktarmaya çalışmıştım. Son olarak Alman Die Zeit gazetesinin ekinde, Zeit magazinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakaret gerekçesiyle açtığı davaları haberleştirmişler. Tam 28 sayfa olmuş. Bu arada Almanlar çok küçük yazıyorlar. Okunması zor. Çok okuyan bir halk. Bizdeki gibi böyle koca puntolarla da değil. 28 sayfadan bahsederken bunu da hatırlatmak isterim. Manşetinde de şu başlıklara yer vermiş. Tutuklanan çocuklar, hakarete uğrayan Cumhurbaşkanı, Türkler ve 299. ceza maddesi, davalı halk gibi başlıklar kullanmışlar. Son 2 yılda Erdoğan'ın halkına 1845 dava açtığı eleştiri, muhalefet edenlere toleranslı değil, müsamaha göstermiyor gibi vurgular yapılıyor. Gazeteciler, siyasiler, karikatüristler, halkın her kesiminden insanlar, kadınlar, futbolcular, aktörler, yazarlar, hatta güzellik kraliçesi Miss Turkey de bunların arasında var. Listede çocuklar, sendikacılar, öğrenciler, şoför, her kesimden insan var denilmiş. Biz sadece 286 davayı örnek gösterip belgeledik diye de bir vurgu yapılmış. Yaşları reşit olmayan çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı olan seçim afişini yırttıkları için hapis cezası verildiği de dergide anılmış. Aynı şekilde Alman televizyon kanalı ZDF'nin yine Cumhurbaşkanı ile ilgili bir başka haberi var. Hot Show isimli programında Erdoğan'ın diplomasını mizahi bir şekilde ele almış. Programın Facebook hesabından bir diploma görseli paylaşılmış ve Türkiye'de Erdoğan'ın mezuniyeti konusunda bir takım şüpheler var. Diploma işte burada deniliyor. Ünvan kısmında geleceğin sertifikalı süper başkanı ifadeleriyle alaya alınmış. Biliyorsunuz Türkiye'de bu diploma gerilimi bitmek bilmedi. Hangi diplomanın doğru olup olduğu olmadığı bilinmiyor. İmzalar bilinmiyor. Böyle bir taklit yoluna gidilmiş, böyle bir haberleştirme yapılmış. Evet, Fransa'daki yeni protestolarla ilgili notumu da aktarmak istiyorum. Fransa Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bir yandan terör alarmı var, bir yandan da sendikaların grevleri ve gösterileri devam ediyor. Bu hafta içerisinde çok şiddetli protestolar olmuştu. Hükümet bundan sonraki protestoları yasaklama tehdidine kadar vardırmıştı. İşte 3 ayın sonunda ilk kez ülkenin iki büyük sendikasından CGT'nin lideri efsaneleşti biraz bu son dönemdeki gösterilerde. Philippe Martinez'le Çalışma Bakanı Miriam El-Humri buluştular 3 ay sonra. Gelecek Perşembe de gösteriler planlanıyor. Bunları da konuştular ama bir anlaşma sağlanamamış. Temel konularda anlaşamadıklarını açıkladılar. Martinez top hükümette dedi. En son Manuel Valls sendikayı maskeli gençlerin estirdiği şiddeti engelleyememekle suçlamıştı. Gençler de çalışma yasasına karşı çıkıyorlar çünkü o mezun olduktan sonra hayatlarını etkileyeceğini düşünüyorlar. Valls'in bu suçlamasına Martinez, bu tarz şiddeti önlemenin sorumluluğu sendikaların değil devletin üzerindedir yanıtını vermiş. Evet, Suriye'ye geçmek istiyorum. Suriye hükümetinin bir iddiası var. Şam'ın Doğu Guta varoşlarındaki Ceyşül İslam gibi Riyad ve Ankara'nın desteklediği örgütleri suçluyor. Suriye hükümeti kimyasal silah kullanmakla suçluyor. Bir askeri kaynak saldırı sonrası görüntülerde olduğu söyleniyor. Birçok askerin boğularak hayatlarını yitirdiğini aktarmış. Kimyasalın çeşidi hakkında net bir şey söylemiyorlar. Ama muhalif güçlerin daha önce Halep'e kimyasal silah sevk ettikleri yönünde raporlar basına sızmıştı. Suriye de bu konuda suçlanıyor biliyorsunuz. 2013'te böyle bir saldırı yapıldığı iddiası. Daha sonra Amerika ve Rusya'nın devreye girmesiyle bir uzlaşma sağlanmıştı ve Suriye'nin kimyasal silahları yok edilmişti. Suriye hükümetinin onayıyla kimyasal silahların yasaklanması örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı 4 Ocak'ta bir açıklama yapmış ve Suriye'deki bütün kimyasal silahların hükümetin elindekilerin imha edildiğini bu arada açıklamıştı. Suriye bağlamında Amerika ile Suriye arasında bir polemik devam ediyor, onu aktaralım. En son John Kerry sabrımız sınırlı açıklaması yapmıştı. Ateşkes ihlalleri ve Esad konusunda buna Sergey Lavrov yanıt verdi. Uluslararası St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda bir oturumda konuşurken diyor ki ABD Esad'ı devirmeleri için Nusra militanlarının oldukları yerde kalmasını istiyor gibi gözüküyor. Biz kimseye bir söz vermedik. Türkiye'den geçişler devam ediyor. Askeri mühimmat cihatçıların geçişleri devam ediyor. Ve bu silahlar sayesinde güçlenme olanağı buluyorlar demiş. Kerry'nin açıklamalara şaşırdığını söylemiş. Normalde kendine hakim olan bir politikacıdır John Kerry. Ona ne oldu bilmiyorum. Biraz daha sabırlı olmak gerek. Biz de Suriye konusunda kimseye herhangi bir söz vermedik demiş Sergey Lavrov. Bugün ayrıca Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü de bir açıklama yaptı. Sahada Nusra cephesiyle karışmış, sözde kendi ifadesiyle söylüyorum, sözde ılımlıları ayırmanın çok güç olduğunu söyledi. Rusya'nın hava saldırısında Halep'te özellikle devam ettiğini söyledi. Dün 48 saatlik bir ateşkesten söz ediliyordu ama o ateşkes geçerli mi değil mi henüz bunu da bilemiyoruz. Sağlıklı bir haber sahadan görebilmiş değil. Evet, CIA'den de bir açıklama var. CIA Başkanı John Brennan korkutan bir IŞİD raporu açıkladı. Senato'da ABD İstihbarat Komisyonu'nda konuştu. IŞİD'in terör becerisi ve küresel erişiminin etkilenmediğini aldığı darbelere rağmen Suriye ve Irak'ta. Hatta El-Kaide'nin zirvede olduğu dönemden daha fazla dünya çapında savaşçısı olduğunu söyledi. Bunları da Irak'ta 22 bin iken 18 bine düştüğünü, Suriye'de 25 binden 19 bine gerilediğini, Libya'da ise 5 bin ile 8 bin olarak verdi rakamları. Batı'da yeni saldırılara hazırlandıklarını, taktik değiştirebileceklerini söyledi. Libya'daki sayılarının arttığını ekledi bu arada. Rusya'nın müdahalesiyle de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçlendiği saptaması yaptı John Brennan. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki 51 diplomatı da aktarmak isterim size. Beyaz Saray'ın Obama'nın Suriye politikasını protesto eden bir bildiri yayınlamışlar. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı inanılır bir askeri harekat tehdidi çağrısı yapmışlar. Wall Street Journal'da yayınlanmış bildiri. Tabii Esad devrilince ne olacak? Ortalık birbirine karışacak diye Amerika'dan eleştiriler hiç eksik olmadı son dönemde. Ve hatta Irak'taki gibi devleti çökertmemek gerektiği vurgusu da yapılmıştı. Eğer öyle olursa hala Irak'ta sorunlar devam ediyor. Bir başka Irak yaratırız deniliyordu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise bu 51 diplomata saygılı yanıt vermiş. Kopenhag'daydı Kerry. Henüz elime geçmese de önemli bir açıklama. Sürece fazlasıyla saygı duyuyorum. Amerika'ya döndüğümde kendileriyle görüşme olanağım olacak demiş. Evet, bu arada sınırın Irak tarafında 22 Mayıs'ta başlayan Felluce operasyonundan iyi haberler geliyor. Irak güçlerinin Felluce'nin merkezdeki hükümet binasını ele geçirip Irak bayrağını astıkları söyleniyor ve kente ilerlemeye devam ettikleri söyleniyor. Irak güçleri sadece Şiiler değil, Sünni aşiretlerden savaşçılardan oluşuyor. Amerikan hava saldırıları desteğinde ilerliyorlar. Bu arada Amerikan Dışişleri'nin bu Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Irak'ın üçe bölünmesi gerektiği sözlerine bir tepkisi var. Dün aktarmıştım bu sözleri size. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını, herhangi bir politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı dışişleri sözcüsü John Kirby. Bu konuda bir de Rusya'dan not aktarmak isterim. Çünkü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldiler. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu vesilesiyle Rusya Kürtlere yönelik desteğini enerji bağlamında da ekonomik ilişkiler bağlamında da devam ettireceğini beyan etmiş durumda. Evet, St. Petersburg'da Uluslararası Ekonomi Forumu dünya siyasetinin de kalbinin attığı yerlerden biri gibi gözüküyor. Putin'in açılış konuşmasıyla başladı forum. Genel olarak ekonomide mesajlar verdi Putin. Sermaye hareketlerinin kısıtlanmayacağını, Rusya finans piyasasının gelişen piyasalar arasında en açık olanını söyledi. Krizi neredeyse aştık dedi. Bugün şimdi soru cevap bölümünde Putin konuşma yapıyor. Rusya'nın yeni bir soğuk savaş istemediğini vurguladı. Eminim kimse bunu istemez. Biz de kesinlikle istemiyoruz dedi. Ama NATO'nun genişlemesini eleştirdi ve ittifak genişlemeye devam ederse sonuçlar olacaktır dedi. Rusya'ya karşı tek taraflı politikalar güdülmesini eleştirdi. Eğer savunmayı koordine edersek soğuk savaş olmaz vurgusu yaptı. Putin'in Avrupalılara da mesajları var. Avrupa'ya el uzattığını Rusya'nın, Ukrayna krizinde Batı'nın tutumunu eleştiriyor. İş aleminin aslında Rusya ile çalışmak istediğini ama Batılı siyasetçilerin buna geçit vermediği iması var. Uzak görüşlü olmak, esneklik sergilemek lazım. Tek taraflı olmaz bu işler diyor Rusya Devlet Başkanı. Evet, Juncker'le görüştü. St. Petersburg forumu vesilesiyle önemli bir görüşmeydi. Avrupa Komisyonu'yla çünkü yeniden bu Ukrayna krizi yüzünden Rusya'ya uygulanan yaptırımların akıbeti ne olacak? Yıl sonuna kadar kaldırılmasını isteyen ülkeler var Avrupa'nın içerisinde. En son Fransa'dan da bir açıklama geldi. Eski Dışişleri Bakanı Hubert Vezrin konuşmuş. Yani farklı dönemlerde Rusya'yla ilişkilerimizin kötüleştiği zamanlar oldu ama bunların üstesinden geldik. Gelmeye çalışacağız, devam edeceğiz demiş. Evet, St. Petersburg Forumu'ndaki bu mesajlara rağmen NATO-Rusya gerilimi kolay kolay dinmeyecek gibi gözüküyor. 8-9 Temmuz'da Varşova'da NATO zirvesi var ve öncesinde Doğu Avrupa'da yeniden konuşlanması var. NATO'nun, Rusya'nın uyarıları var. Özellikle Akdeniz suları ısınıyor. Bir de Karadeniz var işin içinde. En son Amerikan Donanma Sekreteri Ray Mabus, Amerikan gemilerinin Rusya'nın itirazlarına rağmen Karadeniz'de kalmaya devam edeceklerini söyledi. Orada olacağız, caydırıcı olacağız diyerek Bu ay Karadeniz'e USS Porter isimli Amerikan destroyeri girmişti. Orada olacağız kalacağız diyor ama ortada Montreux Sözleşmesi var. Türkiye'nin de taraf oldu. Kıyıdaş ülkelerin 21 günden fazla Karadeniz'de savaş gemisi bulundurmasını imkansız kılan bir sözleşme. Dolayısıyla Karadeniz'de Amerikan varlığı nasıl devam edecek? Şimdilik bir soru işareti. Bu arada tabii Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin, kıyıdaş ülkelerin bir Karadeniz filosu kurması iddiaları var. Bu ne olacak? Türkiye'ye normalleştirmeye çalışıyor Rusya ile ilişkileri deniliyor. Bu konuda Türkiye'nin sergileceği tutum merak konusu. Romanya daha NATO'cu bir tutum sergiliyor gibi gözüküyor ama Bulgaristan ayağında çatlak var. Başbakan Boyko Borisov açıklama yaptı. NATO'nun kalıcı Karadeniz filosu önerisinden caymış manzara çizdi. Karadeniz tatil ve turistler için olmalı, savaş gemileri için değil mesajı verdi Borisov. Evet, Amerikan seçimleri birazdan konuşacağız. Bir iki başlık daha aktarmak istiyorum. Obama bugün Suudi Prensi Muhammed Bin Salman'ı Oval Ofis'te ağırlayacak. Herkesi Oval Ofis'te ağırlamıyorlar biliyorsunuz. Beyaz Saray'daki toplantıda güvenlik, enerji meselesi bir sonraki kral olacak gözüyle bakılıyor Suudi Prensi'ne. Bakacağız bunun detaylarına. İsrail'de Moshe Yalon eski savunma bakanı Netanyahu'ya karşı başbakanlığa oynamak istiyor. O bilgiyi verelim. İsviçre Parlamentosu Avrupa Birliği 92'de üyelik başvurusu yapmıştı. Geri çekilmesi tasarısını kabul etti. Britanya ile İspanya arasında bir Cebeli Tarık krizi var. İyice karışmış vaziyette. Cameron bölgeyi ziyaret etti. Brexit için oy kullanabiliyor Cebeli Tarıklılar. 1713 tarihlerine Utrecht Anlaşması'na kadar uzanan bir Britanya varlığı var orada. İspanya Başbakanı ise o topraklar bizim diyor. Nitekim eleştirdi Cameron'ın ziyaretini. Bir de son olarak Pakistan'dan bir başlık söylemek istiyorum. Kuzeyde sadece sayıları 4000 kalan Kalash isimli bir aşiret yaşıyormuş Pakistan'da. Çitral'in kuzeybatısında Bumburate Vadisi deniliyor. Burada Müslümanlarla bu aşiret arasında animist bu aşiret. Pakistan'da ben bilmiyordum böyle animist bir aşiret bulunduğunu. Bir gerilim yaşanmış. Sebebi de bu animist aşiretten bir kızı Müslümanlığa geçmeye zorlamak olarak sunuluyor. İlk başta sanki ikna gibi olmuş ama daha sonra vazgeçmiş genç kız. Polise gitmiş. Şikayette bulunmak üzere ve daha sonra Müslüman gruplar sopalarla taşlarla animist aşiretin evlerine saldırmışlar. Yaralılar olduğu söyleniyor. Bu aşiret müzik ve dans yoluyla inandıkları tanrıları onurlandırdıkları söyleniyor. Efendim, Kurt Weill'dan Pretty Pimpin'i dinleyelim. Birazdan burada olacağız.
Sporting on my clothes, I gotta say.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci bölümünde yeniden karşınızdayız. Amerikan başkanlık seçimlerine bakacağız. Bu hafta Orlando'yu çok konuştuk. 49 kişinin hayatını yitirdiği saldırı, bu saldırının Amerikan seçimlerine etkisi. Gerçi Amerika'da silahlı terör, silahlı şiddet çok bilinmeyen bir şey değil. Ama boyutları itibariyle 11 Eylül'den sonraki en büyük, en kanlı saldırı olarak tarihe geçti. Bir de son dönemde IŞİD ve cihatçılık ve dünyada yalnız kurt vakalarının artışı tartışmaların göbeğine oturdu. Elbette bütün bunlar 8 Kasım'da Amerika'da başkanlık seçimleri olduğu için daha hararetli tartışılıyor ve elbette bu başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump gibi bir aday olduğu için. Hattımızın öbür ucunda Amerika'yı çok iyi tanıyan, Amerikan siyasetini çok yakından takip eden hem akademisyen, gazeteci, yazar Soli Özel var. Hoş geldiniz Soli Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler katıldığınız için. Şimdi bu hafta biraz ucundan Orlando'yu konuştuk. Herkesin ortak kanaati bütün bu olup bitenlerin zaten biraz da şaşkınlar bir yıl sonra karşılarında Donald Trump'ı bulduklarından ama olup bitenlerin Trump'a yarayacağı. Önce son sıcak olayla ilgili sizin yorumunuzu almak isterim. Daha sonra Trump'la ilgili sorularım olacak.
Şimdi birincisi bu olayın IŞİD'le bağlantılı olduğuna ben ikna olmuş değilim. Hı hı. Bu arkadaş bugün de çıkmış ortaya eski eşiyle ya da eşiyle SMS mesajları atmışlar birbirlerine katliam sırasında. Hı hı. Annesi kadıncağızı aramış, kadın bunu aramış vesaire. Bu kendi bir takım kişisel cinsel eğilim problemlerini birkaç işte şöyle geniş bir katliam yaparak çözmeye çalışan, kafası karışık ve çok kolay silaha ulaşabilen tipik bir Amerikalı'yı andırıyor bana. IŞİD planında bu işin bence kamuflajı olmuş. Hı hı. IŞİD'in bunu böyle hemen sahiplenmesini de işte bugün Felluce düştü bildiğiniz gibi, yarın öbür gün Rakka düşecek. Hı hı. Çok zorda kalan ekibin biraz da ben hala buradayım mesajı vermesine, hı hı, şu anki bilgilerim dahilinde bağlıyorum. Hı hı. Bunun Trump'a yarayacağını söyleyen çok oldu. New York Times'in yazarı Roger Cohen, hatta daha da ileri giderek hemen yazdığı, sıcağı sıcağına yazdığı yazıda Brexit geçecek, İşte Amerika'da Trump başkan olacak dedi ama, hı hı, Trump'ın bu olay karşısında verdiği tepkideki bencillik, sürekli kendine yotma falan, aradaki Amerikalı seçmeni bence hayli tedirgin etti. Bunun ona zarar verme ihtimalini şu an daha yüksek görüyorum. Evet. Ama daha seçimlere 5 ay varken bunun iz düşümünün Kasım'a kadar ortalıkta kalacağını da doğrusunu isterseniz sanmıyorum. Biz daha Trump'tan kaynaklanan çok rezalet göreceğiz gibime geliyor. Herhalde Amerikan tarihinin, hı hı, en çirkin değilse bile en feci, en çirkin kampanyalarından birisine de tanıklık edeceğiz.
Evet, ben de oraya gelmek istiyorum aslında. Orlando hakikaten hem sizin dediğiniz gibi herkes Trump'a yarayacak yorumunu hemen yaptı ama daha sonra Clinton'ın çıkışları, Obama'nın liderlik duruşu. Ve
duruşu yani, evet, orada yanında duruşu. Yanında Genelkurmay Başkanı'yla çıkıp konuşmasının sonuç olarak bir anlamı var tabii.
Evet, evet. Onlar böyle bir liderlik sergileyerek topluma bambaşka mesajlar verdiler. Tabii Amerikan toplumunun da liberal özgürlükler konusunda elbette terör tehdidi ya da silahlı şiddet herkes de çekince yaratıyor ama karşılarında bir liderlik sergilendiği zaman da Clinton'ın mesajları, son derece düzgün mesajları vardı. İşler değişebilir dediğiniz gibi. Ama ortada yine bir Trump vakası var. Yani cumhuriyetçi var, safları bu kadar aşıp, hatta Cumhuriyetçi Parti içerisinde çok ciddi çatlaklar da yaratıldı. Ve hatta bu çatlaklar tümüyle de kapanmış değil galiba. Rahatsızlıklar değil, devam ediyor ama mecbur da kaldılar. Yani ben şunu sormak istiyorum. Amerikan siyaseti hatırlıyor musunuz siz? Yani son bizim bildiğimiz geçmişte bu böyle bir figür başkan adaylığına kadar iki büyük partiden birinin hiç oldu mu? Ben anımsayamıyorum hakikaten.
Geçtiğimiz dönemde, yani şimdi hafızaların iyi kötü yakalayabileceği dönemlerden bir kere 1964'te Barry Goldwater'ın çıkışı var. Tabii Barry Goldwater Donald Trump'tan çok daha farklı bir adam. Soğuk Savaş koşullarının çok reaksiyonel sağcı bir siyasetçisi. Hı hı. Fakat bu anlamda popülist bir karşı çıkışın çıkışı anlamında Trump'ın öncülüğü Alabama eyalet valisi George Wallace'tır. 1968 seçimlerine katıldı ve o da vuruldu. Ondan sonraki ömrünü tekerlekli sandalyede geçirdi. 68'de ırkçıydı. Hı hı. 1970'lerin sonunda fikir değiştirdi ve siyahların oyunda alarak Alabama'ya yeniden eyalet valisi oldu. Benim aklıma gelen bunlar ama sanıyorum Amerikan tarihinde 19. yüzyılın sonunda bu tür insanlar var. Hı hı. Popülist lider olarak Huey Long gibi Louisiana eyalet valisi, o da yanılmıyorsam öldürülmüştü. O tür tipler var ama Trump tabii başka bir dönemin popülizmini temsil ediyor bana göre. Eğer bugün ya yani 2008 krizi olmasa idi, 2008 kriziyle ortalığa iyiden iyiye açığa çıkmış olan sermaye ile çalışanlar arasındaki bölüşümdeki bozukluk, kültürel anlamda liberal değerlerle daha folklorik değerler arasındaki çatışma vesaire, bunlar keskinleşmeseydi ve alt sınıflar sistemin sürekli yukarıdakilere yonttuğu kanaatine 2008 krizinden sonra özellikle varmış olmasalardı, Trump fenomenine de tanık olmazdık. Bence Brexit'in geçmesi ihtimalinden de bugünkü kadar ciddiyetle bahsetmezdik. Hı hı. Marine Le Pen'in gelecek sene Fransa'da başkan olmasından da bahsetmezdik. Bakıyorsunuz işçi sınıfının en yoğun olduğu yerlerde Trump'a çok ciddi bir oy çıkıyor. Çünkü mavi yakalılar kitle halinde Trump'a kaymış durumdalar. Bu 1980'lerde başlamış olan bir hareketti, dalgaydı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Reagan demokratları denirdi o zaman onlara. Hı hı. Çünkü işçi sınıfı genelde Demokrat Parti'ye destek verirdi. Trump'ın çıkışıyla birlikte o transfer, yani mavi yakalıların Demokrat Parti'yi bırakarak Cumhuriyetçi Parti'ye geçmeleri ya da popülist bir lidere geçmeleri sürecinin de herhalde sonlarına gelinmiş oldu.
Evet. Tabii şimdi neoliberal ekonomi Avrupa'daki bu Brexit meselesiyle birleşince çok çarpıcı tartışmalar da yaratıyor. Ben de ilk bölümde aktarmaya çalıştım. Bugün Lech Walesa'nın söyleşisi dikkatimi çekti. Bilmiyorum siz bakma fırsatı buldunuz mu? Ama,
görmedim.
Aynı şekilde Fransız liderlerin Lech Walesa Avrupa'yı onarmaktan bahsediyor. Yoksa bir çöküş tehlikesini herkes dile getiriyor ama yeniden işe başlanması ya da kendi tercihiyle AB'nin onarılması. Fransız Ekonomi Bakanı'nın yine aynı şekilde neoliberalizmin sonuçları yüzünden bu işlere deva olmamız lazım. Farklı bir şeyler yapmamız lazım. Yeni bir örgütlülüğe girmemiz lazım deniliyor. Şimdi Donald Trump tabii Amerika'da gerçekten seçilirse o zaman transatlantik bağında da bir takım problemler yaşanacak gibi gözüküyor. Ben biraz Obama'nın son Avrupa turunda transatlantik bağı için verdiği mesajlar, Brexit konusunda verdiği mesajları da hani iki ayağında da problem var gibi bir şey çıkıyor. Trump'lı bir dünyayı nasıl tahayyül etmek, yani şimdi Hillary'yi de soracağım size ikinci olarak ama hani Trump'lı bir Amerika biraz George W. Bush Amerikası gibi olur, hani realist zemine
yok,
gelir
George
mi yoksa olmaz mı?
George W. Bush Amerikası'nı rahmetle anabilirsin. Sizin için çok zor olacağına eminim ama Trump Amerikası hakikaten çok büyük bir bela olacak.
Evet.
Ya şimdi tabii şu tartışma var. Hani sonuç olarak bu Amerika dediğimiz ülkenin kurumları var, şunları var, bunları var. Kurumlar bunu yani tutarlar ederler filan diye ama şimdi ben şu şekilde bakmayı öneriyorum. Şimdi Trump seçildiği takdirde Kongre gene bütünüyle de Cumhuriyetçiler de kalacak demektir. Hı hı. Yani o Kongreyle bu Trump, Obama'nın başkanlığında Kongre'nin neler yapabildiğini gördük. Trump'la birlikte hareket edecek bir Kongre hakikaten dünya açısından bir büyük felaket olur kanaatindeyim ben. Dolayısıyla yani Bush döneminden filan daha kötü olacağını düşünüyorum. Bir de hayır, Trump'ın kadrolarını filan bilmiyoruz. Yani kimdir bu adamın danışmanları? Şimdi bu başta size söylediğim bu Orlando'da yapmış olduğu çıkış bu adamın tam bir serseri mayın olduğunu da gösteriyor. Yani hı-hı, herhangi bir serçe içine onu oturtmak, belirli bir disiplin içine onu sokmak, bir ilk Amerikan başkanlığının gerektirdiği bir ağır davranmasını beklemek çok zor gibi geliyor. Ve zaten seçimi ona kaybettirebilecek faktörlerden birisinin de bu olduğunu düşünüyorum şahsen. O bakımdan yani inşallah Trump'lı bir Amerika ile yaşamak zorunda kalmayız. Tabii Brexit'le ilintili de olacak pek çok şey. Yani Brexit, transatlantik ilişkileri de, Avrupa'nın geleceğini de vesaireyi de çok etkileyecek. Zincirleme reaksiyon yaratır mı onu şu anda kestiremiyorum. Hı hı. Eğer geçerse.
Anladım.
Bu Joe Fox'un öldürülmesinin bir sempati dalgası yaratarak Brexit aleyhine işleyeceğini içgüdüsel olarak tahmin ediyorum ama hı hı, onda da kesinlik söylemek zor tabii.
Evet. Peki bunun karşısında Clinton'ı da sormak isterim. Clinton'la ilgili değerlendirmenizi de. Şimdi kendisi de çok aslında çok da popüler bir aday değil galiba. Baştan beri çok tartışma yarattı.
Zaten bu Trump'ın başkan olabilme ihtimalini ciddi olarak tartışmamızın önemli sebeplerinden biri Hillary Clinton'ın zayıf bir aday olması. Zayıflığı da yetersizliğinden, akılsızlığından, hı-hı, beceriksizliğinden ya da deneyimsizliğinden değil. Hı-hı. Çok uzun zamandır ortada ve kişi olarak sevilemiyor. Yani hı-hı, böylesine duyguların ayaklanmış olduğu bir ortamda çok soğuk nevale, evet, görüntüsü yaratmasından kaynaklanıyor bu. Fakat işte orada Obama'nın iki defa seçim kazanmasını sağlayan koalisyonu bir arada tutabildiği takdirde, ki bunun için Obama'nın desteğine çok ihtiyacı olacağını düşünüyorum, hı-hı, bu işi götürür. Şimdi şöyle diyeyim. Trump fenomeninin arkasında da bir açıdan Sanders fenomeninin arkasında da beyazların tedirginliği var. Bir tarafta Trump'ta daha az eğitimli olan beyazların bir kaybedenler kulübüne üye olduk diye korkması. Diğer taraftan geleceğimiz ana babalarımız kadar parlak olmayacak diyen daha eğitimli olan beyazların kaygısı. Yani popülizmi taşıyanlar bunlar. Dolayısıyla Amerika'da ciddi olarak beyazlara özgü bir, hı-hı, kriz atmosferi var. İşte seçmen kompozisyonunda oranları giderek düşüyor vesaire. Şimdi bütün bunları rahatlatacak bir takım söylemler geliştirmesi lazım. İkincisi de Trump'ı etkisizleştirecek söylemi bulması lazım Clinton'ın. Trump'la ilgili en büyük felaket şu, adamın yalan söylediğini ona destek verenler de biliyor. Hı-hı. Fakat fark etmiyor. Çünkü birinci güdü yerleşik seçkinlere dayak atmak, onlara bir ders vermek, onlara bizi aşağıladıkları için esaslı bir dayak atmak şeklinde kendini gösteriyor.
Evet. Peki son olarak çok da vaktinizi almak istemiyorum. İşiniz var biliyorum. Türk-Amerikan ilişkileri, tabii şimdi Trump o kadar öngörülmez ki diyeceksiniz ki yani hani Türk-Amerikan ilişkileri zaten çok öngörülebilir durumda değil. Hakikaten problemler var Türk dış politikasından kaynaklanan. Türkiye hakikaten Trump'ı Ankara'da demek lazım. Trump'ı ve politikalarını süzmeye çalışıyor mu? Acaba işte olur da 8 Kasım, 9 Kasım sabahı Trump'lı bir Amerika olursa biz ne yaparız? Hangi politikamızı ne yapmamız lazım diye değerlendirme yapıyor mu?
Birkaç şey var. Birincisi değerlendirme yapamazsınız. Adamın dış politikayla ilgili bir tane konuşması var. Onda da ne dediğini kimse anlamış değil. Dolayısıyla Trump'ın kadrolarının kimlerden oluştuğunu görmeden, belki, hı-hı, kampanya sırasında bir takım pozisyonları ortaya koymadan analiz yapmanız söz konusu, hı-hı, değil. Fakat şimdi ya Türkiye Amerikan gündeminin en tepesindeki maddelerden biri değil. Dolayısıyla şahıs olarak Türkiye'ye yönelik ne yapacak diye bir soru sormak bizim kendimizde vehmettiğimiz öneme bağlı bir soru. Bence de doğru bir soru değil. Bu adam Rusya ile ne yapacak, Çin'le ne yapacak, Avrupa ile ne yapacak, Latin Amerika ile ne yapacak sorularından sonra Türkiye'ye sıra gelir. Orta Doğu ile ne yapacaktan sonra sıra gelir. O bağlamda da dolayısıyla Türkiye bugüne kadar bürokrasiyle işini nasıl götürüyorsa öyle götürecektir gibime geliyor. Yani şunu yapalım denecektir, o yapılacaktır ve dediğiniz gibi zaten Türk-Amerikan ilişkileri hani büyük bir aşk ilişkisi halinde sürüyor filan değil. Her iki tarafta işine öyle geldiği için bir takım işleri yapıyor. Bunu da sürdürmemeleri için ben şahsen bir sebep görmüyorum. Özellikle Trump'ın ilk dönemlerinde.
Evet. Son olarak çok kısa Clinton memnun kalır mı Ankara Clinton'ın seçilmesinden? Daha var biliyorum
eminim
ama.
Eminim yani huyunu suyunu biliyorlar. Yani kurumsal hareket edeceğini biliyorlar. Türkiye'yi anlayacağını düşünüyorlar. İletişim kurabilecekleri birisi vesaire. O bakımdan Clinton'ı bütün dünya gibi Clinton'ı tercih edeceğini sanıyorum Ankara'nın.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Soli Özel'e.
Ben teşekkür ederim bu fırsat için. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet. Daha uzun uzun konuşmaya değer bir şey. Çünkü Amerikan politikaları dünyanın pek çok yerini etkiliyor. Sadece Amerika ile sınırlı kalmıyor. Hakikaten Donald Trump da çok sıra dışı bir aday. Donald Trump sayesinde dünyaya huzur, barış gelebilir mi? Yoksa savaş ve çatışma mı gelir? Sağ solu nedir? Dış politikasının zemini nedir? Çok anlayamadık şimdiye kadar. Bu anlamda Amerikan politikalarını ve uluslararası toplumu nasıl gidişatı nasıl etkileyeceğine dair tam bir kestirmede de bulunamıyoruz. Bizi bırakın Amerikalılar bile bulunmakta zorlanıyorlar. Biraz da belki bu belirsizlik yüzünden ya Donald Trump başkan olursa dünya ne yapar sorusu daha fazla dillendiriliyor. Nedenini de bu şekilde size izah etmiş olayım. Efendim haftanın son programını da tamamlamış bulunuyoruz. Size The Beatles'dan In My Life'la veda ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün